16. ayrım. Sayfa no 133. Sözün burasında ister istemez akla gelen bir soruyu sormak gerekiyor. Eğer Theodor Herzl, Sultan Abdülhamit'in teklifini kabul edip Yahudilerin Mezopotamya'ya yerleşmelerine ön ayak olsaydı, muhtemelen bugün güney komşumuz İsrail olacaktı. Bir başka soruyu da bu arada sormamız gerekiyor. Yine teklifin kabul edildiği varsayımından yola çıkarsak, Herzl'in ödemeyi önerdiği 32 milyonun %80'i, yani yaklaşık 26 milyon lira ne olacaktı? Sultan Abdülhamit'in bu konuda kafasındaki plan şu idi. Bu para ile tevhid-i düğün sayesinde 32 milyon liraya kadar düşme raddesine gelen borçları büyük oranda temizlemek, üzerindeki bu dış borç vesayetinden kurtulduktan sonra Avrupa devletleri karşısında eli çok daha güçlü olarak politika üretebilmek. İkinci Abdülhamit Mezopotamya yerine Filistin'e Yahudi yerleştirme projesini kabul etseydi, bütün bu avantajların gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yoktu. Ama her şeye rağmen padişah bu konuda tavizkar davranmadı. Hatta kendisi bu kadar direnirken o yıllarda yerli Arapların Filistin'de Yahudilere toprak sattıklarını bildiği halde yine de kararından dönmedi. Bu davranış biçiminin ne kadar önemsenmesi gerektiği tartışılmaz. Herzl Mezopotamya önerisini reddetmekle beraber her defasında tekrarladığı bir şeyi bu defa da yinelemişti. Hiçbir zaman ipleri kesip atma taraftarı değildi. Dolayısıyla mektubunda planın gerçekleşmemesi halinde padişaha sadıkane hizmet etmeye devam edeceğini yine tekrarlıyordu. Bu arada bazı ilginç önerilerini de hatırlatmakta fayda var. Mesela Herzl, borçların birleştirilmesi için temsilcisiyle anlaşmanın yapılmamasını veya geciktirilmesini tavsiye ediyordu. Ona göre borçlara ait oldukça büyük miktarda hisse senedi grubun tasarrufu altında bulunmaktaydı. Proje kabul edilmezse hisse senedi fiyatları düşecek, grup zarara uğrayacak, böyle bir zararla karşılaşmamak için de aynı grup daha uygun şartlar önerebilecektir. Diğer bir tavsiyesi ise şu yöndeydi. Grupla hemen anlaşıldığı takdirde bu defada hisse senedi fiyatları yükselecek, onları itfa edecek olan Osmanlı Devleti daha yüksek bir miktar ödemek zorunda kalacaktı. Royver projesinin birden reddedilmesi halinde daha müsait, daha yumuşak bir hava meydana gelecekti. Fakat bu da ancak ikinci bir kombinezon olarak kendilerinin devrede bulunduğunun gizli tutulması şartıyla mümkün olabilecekti. Herzl, kendi aciz fikrimin söylenmesine izin verilirse borçların birleştirmesi işini bir süre daha erteleyip yeni gelir kaynakları bulmayı tercih ederim. Böylece birleştirme işi bir süre unutulur ve sonrasında çok daha avantajlı şartlarda gerçekleşir. Bu gelir kaynakları madenlerin ve ormanların işletilmesi ve belki elektrik yatırımları olacaktır. Dostlarım majestelerine sadıkane bir şekilde hizmet etmeye hazırdırlar. Sanayiyle zenginleşecek ülkenizde vergi ödeyenler borçların birleştirilmesiyle artacak vergi yükünü çok daha kolaylıkla göğüsleyebileceklerdir, diyordu. Bu öneriler tarafların anlaşması halinde geçerli olabilecekti. Theodor Herzl bu mektupta yazılanlar üzerinde mutabakat sağlanamayınca İstanbul'dan ayrıldı. Yerleşim engellenmeye devam ediliyor. Bir taraftan da Filistin'e Yahudi yerleşiminin önüne geçme çabaları devam etmekteydi. Mesela 1902 yılındaki Siyonist Kongresi'nde o ana kadar Filistin'e yerleşen Yahudilerin miktarının 60 bini bulduğu şeklinde bir bilgi verilmişti. Ayrıca kongrede Filistin'de yeni araziler satın almak, okulları inşa etmek ve yeni göçmenler yerleştirmek üzere 50 bin İngiliz liralık yeni bir kaynak ayrılmıştı. Bu gelişmeler haber alındığında 2. Abdülhamit öteden beri tekrarladığı yerleşim yasağı iradesini yeniden hatırlatmış ve yasak layıkıyla uygulanırsa kongrenin teşebbüslerinin önüne geçilir demişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri y.prk.hr no 33/62. Buna paralel olarak da girişimler yapıldı. Özellikle bazı ülkelerin yabancıların Osmanlı Devleti'ne toprak satın alabilmesini önlemenin yasalara aykırı olduğu şeklindeki itiraz ve iddialarına karşı devletin bakış açısını yansıtacak uygun cevaplar sefaretlere gönderildi. Hazırlanan cevabi metinde kullanılan argüman şöyleydi. Devlet 1867 yılına ait bu yasayı kabul etmekle beraber yasa devletin yabancıların satın alacağı topraklarla ilgili bir takım kararlar vermesine, sınırlamalar getirmesine ve koyacağı yasaklamalara hiçbir şekilde engel değildir. Nitekim Filistin'de yerleşim yasağına dair padişah iradesi bulunmaktadır ve devlet bu kararla yasaya uygun olarak sınırlama hakkını kullanmaktadır. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri hr.hmş.işo no 193/66. İlişkilerde sona doğru. 1903 yılına ait çok önemli ve acele kaydıyla yazılmış bir belge, Theodor Herzl'le irtibatın artık kesilmiş olduğunu gösteriyor. Belgede bundan 7-8 sene önce Halil Rıfat Paşa'nın sadaretinin ilk yıllarında New Free Press gazetesinin başyazarı ve Avrupa'da bütün Yahudileri birleşmeye davet eden Siyonist Cemiyet'in başkanı Dr. Herz İstanbul'a gelmiş, bazı ileri gelenlere ve vekillere başvurarak söz konusu cemiyetin Kudüs mukabilinde devletin bütün borçlarını ödeyebileceği teklifinde bulunmuştu denilmekte ve yazı şöyle devam etmekteydi. O zaman zat-ı şahanelerinin kesin emirleri gereği bu şahısla görüşülmesi yasaklanmış ve herif defolup gitmişti. Geçen zaman içinde Siyonistler her türlü teşebbüste bulundular ve Dr. Herz bu kere de İstanbul'a bir özel temsilci gönderdi. New Freie Press gazetesinin Avusturya diplomasisince nüfuz ve ehemmiyeti ve söz konusu cemiyetin büyük fedakarlıkları bilhassa dikkat çekicidir. İstanbul'da komisyonların, imtiyazların hep parayla bittiğini öğrenen Yahudilerin çıfıtlığını beyana gerek olmadığından özel temsilcinin katiyen kabul edilmemesi ve dinlenilmemesi için lazım gelen yetkililerin en etkili şekilde uyarılması gerekmektedir. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri y.prk.azj.49/23. Belgeden anlaşıldığına göre artık Theodor Herz'e ihtiyaç kalmamıştır. Bunun bir diğer anlamı, düğün-i umumiye ile borçların birleştirmesi müzakereleri tamamlanmış ve hatırı sayılır bir indirim yaptırdıktan sonra borçlar yeniden yapılandırılmıştır. Bu sebeple de 2. Abdülhamit artık Theodor Herz'i muhatap alarak kabul etmek istememektedir. Hatta kullanılan ağır ifadelere bakılırsa muhatap olunduğu dönemlerde de sanki zoraki bir diyalog oluşturulmuştur. Bu arada tevhid-i düğün sonucu Osmanlı Devleti mevcut borçlarını 75 milyon liradan 32 milyon liraya düşürdü ve bu şekilde bir kalemde toplanan borçlar yeniden yapılandırılmış oldu. Dipnot okuyorum. Tevhid-i düğün konusunda çıkan kararnameye göre halen ödenmeye devam edilen mevcut Osmanlı borç tahvilleri tek bir kalemde toplanmıştı. 1.488.026 adet olarak yeniden piyasaya sunulan bu tahvillerin toplam miktarı 32.738.000 Osmanlı lirası veya 29.762.000 İngiliz lirası tutarındaydı. Dolayısıyla tevhid-i düğün öncesinde piyasada bulunan Osmanlı tahvillerinin itibari değeri yaklaşık 75 milyon Osmanlı lirası iken şimdi bu yeniden yapılandırma ile bu rakam 32 milyon liraya düşmüştü. Bu da doğal olarak devletin yükünü azaltıyordu. Osmanlı Devleti yeniden yapılandırılıp piyasaya sürülen tahvillere %4 faiz ödeyecekti. Düstur, 1. Tertip, Cilt 7, Ankara 1941, sayfa 1070-1077. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri, y.prk.omz/2/41/13/RA1320. 2. Abdülhamit ileriki yıllarda da kafasındaki plan doğrultusunda borçların ödenmesi için özel bir çaba sarf etti. Nitekim 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği ve giderek kendisinin devre dışı kalacağı 1908 yılında dış borçlar 25 milyon liraya inmişti ki bunun anlamı borç miktarının devletin bir yıllık gelirlerine denk düşecek şekilde azaltılmış olmasıdır. 2. Abdülhamit'in iflas etmiş bir ülke devraldığı 1876 yılında borç miktarının bir yıllık gelirin 14 katı olduğunu belirtecek olursak gelinen noktanın ne kadar önemli olduğu kolaylıkla anlaşılır. Açıkça görüldüğü üzere 2. Abdülhamit'in Theodor Herz ile olan münasebetlerinde Osmanlı borçları önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Netice itibariyle borç meselesinde Herz'in devrede olması padişahın elini güçlendirmiş ve bu işi olumlu sonuçlandırabilmiştir. 2. Abdülhamit yıllar sonra tahttan indirilerek götürüldüğü Selanik'te doktoru Atıf Hüseyin Bey'e bu mesele ile ilgili şunları anlatmıştı. Londra'da pek çok Yahudi zengin lordlar vardır. Paraları çok olduğundan lord olmuşlar. Hatta krallar bunların evlerine giderler, ziyaret ederler, yerler, içerler, oyun oynarlar. Bütün servet bunların ellerindedir. İngiltere'de nüfuzları çoktur. Avusturya'da da vardır. Almanya'da da vardır. Lakin o kadar nüfuzları yoktur. Almanya'da bir Musevi mülazım rütbesi bile alamaz. Musevilerin de birçok cihetlerde kabiliyetleri vardır. Pek dindar, mutaassıptırlar. Onların da bizim memleketimizde bir maksatları vardır. Yafa, Kudüs cihetlerinde arazi satın almak isterler. Zannedersem şimdi alabilirler. Viyana'da çıkan New Free Press gazetesinin başyazarı vardır. Yahudi idi, alim bir adam idi. Şimdi o mudur? Bir vakit onu bana bu zengin Museviler mebus gönderdiler. Yafa, Kudüs taraflarında arazi satın alıp Yahudileri her taraftan oraya iskan etmek istediler. Adeta orada bir hükümet tesis etmek istediler. Teklifleri de devletin düğün umumiyesini kamilen deruhte etmek idi. Güzel bir şey. Zira düğün umumiye bir gün gelir de borçlarımızı ödeyemezsek devletin maliyesini murakabeye almak gibi bir tehlike mevcuttur. Ben o zaman onlara bazı şartlar teklif ettim. Sonra bu adam öldü. Bilahare inkılap oldu. İş natamam kaldı. Dip notu okuyorum. 2. Meşrutiyet'in ilanı. M. Metin Hülaku, Sultan Abdülhamit'in sürgün günleri, hususi doktoru Atıf Hüseyin Bey'in hatıratı, İstanbul 2003, sayfa 14-143. İkinci Abdülhamit'in bir sohbet anında anlattıkları o dönemde yaşananları kendi ağzından da ortaya koymuş oluyor. Aslında Hers borçların %80'ini ödemeyi önermişti. Ama Abdülhamit aradan yıllar geçtikten sonra bir sohbet ortamında genel bir değerlendirme ile borçların tamamı şeklinde ifade ediyor. Ama burada esas olanın 2. Abdülhamit'in düğün umumiyeden kurtulmayı ne kadar önemsediğinin gözlenmesidir. Ben o zaman bazı şartlar teklif ettim dediği hususta Yahudilerin dağınık olarak Mezopotamya'ya yerleşmesini önermesinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla yukarıda bu konuyla ilgili olarak yazdıklarımız 2. Abdülhamit tarafına da doğrulanmaktadır. 2. Abdülhamit'in doktoru ile bu konuda yaptığı sohbet bir süre daha devam etmişti. Padişahın Yahudilerin Filistin'de toprak satın alma girişimleri için zannedersem şimdi alabilirler diyerek İttihat ve Terakki İdaresi'nin buna karşı çıkamayacağını ima etmesi Doktor Atıf Bey'i kızdırmıştı. Atıf Bey bütün dinlerce kutsal bir yer olan Kudüs'e Yahudilerin yerleşmesine devletlerin izin vermeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 2. Abdülhamit para kuvveti her şeyi yapar. Onlar da bugün hükümet teşkil edecek değiller ya. Bu bir başlangıçtır. Gayeyi emeldir. Şimdi de işe başlayıp birçok sene, hatta 1000 sene sonra maksatlarına muvaffak olabilirler ve zannederim ki olacaklardır da diye cevap verdi. Dipnotu okuyorum. M. Hülagu A. G. E. Sayfa 143. Bu sohbetin 1911 yılında gerçekleştiği göz önüne alınırsa 2. Abdülhamit'in İsrail'in 1948 yılında kuruluşunu daha o günden gördüğü anlaşılmaktadır. 1903 yılında Herz ile bağlantıların koparıldığı bir dönemden sonra da 2. Abdülhamit Siyonistlerin faaliyetlerini takibe devam etmekten geri kalmıyordu. Nitekim Ağustos 1903'te Basel'de toplanan Siyonist Kongre'yi takip etmek üzere yine bir gözlemci gönderilmişti. Cevdet adlı bu kişi Hariciye Nezaretine gönderdiği 24 Ağustos 1903 tarihli raporda gelişmeleri anlatarak Siyonist Kongre'nin birinci toplantısında hazır bulunduğunu, Kongre Başkanı Dr. Herz'in Kongre'de bir konuşma yaptığını belirtiyor ve konuşmanın içeriğine yer veriyordu. Buna göre Herz şunları söylemişti. 1901 yılında toplanan 5. Siyonist Kongresi'nden beri Padişah Hazretleri tarafından 2 defa İstanbul'a çağrıldım ve Zat-ı Şahane ile görüşme şerefine nail oldum. Gerçi bunlardan bir semere hasıl olmamışsa da yaptığım temaslar sonucu Padişah Hazretleri'nin Musevi ahali hakkındaki müspet kanaatlerinin devam etmekte olduğunu gördüm. Bu durum bizim için çok kıymetliyse de sonuçta bundan fiili bir fayda görmüyoruz. Zat-ı Şahanelerinin Museviler hakkındaki hayır-hah düşüncelerinde şüphe olmamakla beraber Osmanlı hükümetinin benzer şekilde hareket etmemesinin sebebi Doğu meselesiyle alakadar devletlerin, özellikle de Rusya'nın olumsuz tavrıdır. Halbuki son olarak Pittsburgh'a gittiğimde hükümet ricaliyle görüşmelerimde şu kanaate varmıştım. Rusya hükümeti tasarılarımızın hayata geçmesine engel olmak şöyle dursun, doğrudan Padişah Hazretleri ile temasa geçerek teşebbüslerimizi desteklemeye eğilimlidir. Bununla beraber Rusya ile Zat-ı Şahaneler arasında mevcut iyi ilişkileri zedeleyecek dostluğa aykırı bir icraat yapılacağı da düşünülmemelidir. Cevdet Bey raporun devamında Herz'in önemli bir açıklamasına da yer vermişti. Buna göre İngiltere'nin Herz'e yaptığı bir teklif söz konusuydu. İngiltere bazı şartlar çerçevesinde Museviler için Doğu Afrika'daki sömürgelerinde muhtar bir Yahudi devleti kurulmasına izin verilebileceğini duyurmuştu. Herz konuşmasında bu teklifi kabul etme niyetinde olduğunu söylemişti. Anlaşıldığı kadarıyla öteden beri Filistin'e yerleşmeyi vazgeçilmez ön şart olarak ileri süren Herz, bunun kısa vadede çözülemeyeceğini düşünmeye başlamıştı. Dolayısıyla Doğu Afrika'ya yerleşmek geçici bir çözüm olarak pekala uygun olabilirdi. Cevdet Bey, Siyonist Kongresi'nin 2. günkü görüşmelerini de takip etmişti. Bu defa söz alan Kongre 2. başkanı Monsieur Nardau, Herz'in Rusya'nın kendilerine yardımcı olacağı şeklinde bir kanaata sahip olmasını eleştirmişti. Nardau, Herz'in Rusya ile ilgili değerlendirmelerini hiçbir ciddi kaynağa dayanmayan ve resmi mahiyeti olmayan bilgiler ışığında yaptığını belirterek, ortalıkta dolaşan bu tarz bilgiler aslında Siyonistlerin düşmanları olup diplomatlığa heveslenen bir takım kişilerin uydurmalarıdır demişti. Nardau son olarak da biraz alaylı bir dil kullanıp şunları söylemişti. Nasıl olacak zannediyorsunuz? Devletler Osmanlı hükümetine Filistin'i Musevilere verin yoksa bizimle uğraşırsınız mı diyecekler. Bize buna hiç gerek yoktur. Çünkü hiçbir vakit böyle bir arzuda bulunmadık. Zat-ı Şahanelerinin hükümlanlık, hak ve hukukuna hiçbir taraftan asla dokunulmamalıdır. Eğer Zat-ı Şahane'nin vilayetlerinden birine gidecek olursak, bu gidiş günümüzün tarihi Osmanlı Devleti'nin en mesut günlerinden biri olmalıdır. Cevdet Bey raporunda Nardau'nun bu konuşmasının şiddetle alkışlandığını belirtmişti. Dipnotu okuyorum. Rapor için Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgeleri y.prk.hr.no33/94. 1903 yılından sonra da Yahudilerin Filistin'e yerleşme çabaları devam etti. Bu amaca yönelik olarak uygulanan en önemli yöntem, öteden beri sürdürüle geldiği gibi arazi satın almak suretiyle buralara Yahudi göçmenler yerleştirme faaliyetleriydi. Bunun için çeşitli menfaatler sağlamak suretiyle mahalli idarecilerden faydalanılıyor, merkezden yapılan her türlü ikaza rağmen bunların önüne geçmek mümkün olmuyordu. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri y.a.hus.no 452/122. Theodor Herz 3 Temmuz 1904 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 44 yaşında hayatını kaybetti. Dipnot okuyorum. Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, 2. baskı, sayfa 462. Yerine yakın çalışma arkadaşı David Wolfson seçildi. David Wolfson hiçbir zaman Theodor Herz'in boşluğunu dolduramayacaktı. Bununla beraber Filistin'e Yahudi yerleşimi konusundaki çabalar devam ettirildi. Theodor Herz'den sonrası İsrail'e doğru. 1903 yılından sonra Jön Türk olarak adlandırılan ve ülkenin kurtuluşu için kendilerinin ülkenin başına geçmesi gerektiğini düşünen İttihat ve Terakki Örgütü mensupları gerek yurt dışında gerekse yurt içinde ve özellikle de Rumeli vilayetlerinde yürüttükleri 2. Abdülhamit aleyhtarı faaliyetlerini hızlandırmışlardı. Bu faaliyetler giderek arttı ve 2. Abdülhamit'in iktidarını sarsacak bir konuma geldi. İttihat ve Terakki başlangıçta daha çok sözlü ve yazılı propaganda yapmak suretiyle sesini duyurmaya çabalıyordu. Fakat özellikle 1907 yılından sonra örgüt silahlı propaganda faaliyetlerine de girişti ve bir takım devlet görevlilerine suikastlar düzenlemeye başladı. İşte bütün bu gelişmeler 23 Temmuz 1908 tarihinde 2. Meşrutiyet'in ilanı ile neticelendi. Bu sonucun alınmasında en önemli paya sahip olan İttihat ve Terakki örgütü siyasal partiye dönüştü ve ülke kaderine hakim oldu. Dipnot okuyorum. İttihat ve Terakki için E. Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, tercüme Nuran Yavuz, İstanbul 1982. Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 1895-1908, İstanbul 1983. Dolayısıyla 1908 yılından sonra Filistin meselesindeki gelişmeler iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'nin temayülleri doğrultusunda yürüyecektir. 1908-1918 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde iktidara hakim olan İttihat ve Terakki Partisi bir gizli örgüt olarak kurulmuştu. Meşrutiyet tarafları olan ve kendilerine Jön Türk denen gençler ülke için kurtuluş çareleri arayışı çerçevesinde örgütlenmeye karar vermişlerdi. 1889'da askeri tıbbi öğrencileri Ohrili İbrahim Temo, Arap Kirli Abdullah Cevdet, Diyarbakırlı İshak Sukuti, Kafkasyalı Mehmet Reşit, Bakülü Hüseyinzade Ali Meşrutiyet, yanlısı faaliyetlerde bulunmak amacıyla İttihadi Osmani yani Osmanlı Birliği adını taşıyan bir örgüt kurdular. Aynı yıl bu örgüt Paris'te yaşayan Meşrutiyet taraftarı Ahmet Rıza Bey ile irtibata geçti ve örgütün adı Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti oldu. Cemiyet 2. Abdülhamit'e muhalif kişi ve çevrelerle kurduğu ilişkiler sonucu tanınmaya başladı. Özellikle yüksek okul öğrenciler arasında örgütlenmesini genişletti. Örgütün öğrenciler arasında yaygınlaşması aynı zamanda varlığının ortaya çıkmasına da sebep oldu. Örgütle irtibatı olduğu tespit edilenler yakalandılar ve birçoğu Trablus Garp ile Fizan'a sürgüne gönderildi. 1894 ve 1895 yıllarında meydana gelen bu tutuklamalardan sonra İttihat ve Terakki Örgütü'nün asıl faaliyetleri yurt dışında cereyan etti. Kuzey Afrika'ya sürgüne gönderilen cemiyet üyeleri bir yolunu bularak Avrupa'ya geçerek bir Jön Türk kolonisi oluştu. Paris'e gelen Jön Türkler Ahmet Rıza Bey'in liderliği altında faaliyete başladılar. Meşberet adlı bir gazete çıkararak fikirlerini yaymaya çalıştılar. Bu gazete yabancı postaneler aracılığıyla Osmanlı Devleti'ne de giriyor ve Meşrutiyet taraftarlarınca okunuyordu. Avrupa'da Ahmet Rıza Bey'in liderliğinde sürmekte olan muhalefet hareketi Mizancı Murad'ın İstanbul'dan Avrupa'ya kaçmasıyla yeni bir safhaya girdi. Murat Bey İstanbul'da Mizan gazetesini çıkarırken Sultan Abdülhamit'e ıslahat layihaları sunmuş, bunlar dikkate alınmayınca da Avrupa'ya kaçmıştı. Murat Bey Ahmet Rıza Bey'e göre daha muhafazakar ve dindar olduğundan Avrupa'daki Jön Türklerin büyük bir kısmı Mizancı'nın yanında yer aldı. Ahmet Rıza Bey'den ayrılarak Cenevre'ye geçen bu grup orada Osmanlı gazetesini çıkardı. Cenevre grubu daha sonra 1897'de 2. Abdülhamit'in Avrupa'ya gönderdiği Ahmet Celalettin Paşa ile anlaştılar ve muhalefetten vazgeçtiler. Paris'teki Ahmet Rıza Bey grubu ise faaliyetlerini sürdürdü. 2. Abdülhamit'in eniştesi damat Mahmut Paşa 1899'da iki oğlunu Sabahattin ve Lütfullah Beyleri yanına alarak Avrupa'ya kaçtı. Damat Mahmut Paşa kısmen Meşrutiyet taraftarı olmakla beraber esas olarak 2. Abdülhamit'e olan kızgınlığı dolayısıyla Avrupa'ya gitmişti. Damat Mahmut Paşa'nın gelişiyle Avrupa'daki Jön Türk hareketi yeni bir hız kazandı. Fakat bir taraftan da fikir ayrılıkları ve kişisel çekişmeler Jön Türklerin beraber hareket etmesini önlüyordu.